Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Değerli kardeşlerim, her çarşamba günü olduğu gibi inşallah bugün de klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet adlı risalesinden okumaya devam edeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi bu eser erdemli insanın, insanı kamilin, olgun insanın davranış kalıplarını ifade eden bir kitaptı. Yani Allah'ın ve Resulünün tarif ettiği, tanımladığı, olmasını hedeflediği insan tipinin davranış kalıplarını ifade eden bir kitap. Biz bu kitabı okurken aslında takva, ihlas ve ihsan diye kullandığımız, yani içsel anlamda derinleşmiş, samimi duygularla kulluk yapan insanın davranışlarını öğrenmiş oluyoruz. Ve kendimiz de bir anlamda Müslüman birey olarak check etmiş oluyoruz. Yani biz bu işin neresindeyiz? Benim davranışlarım hangi durumda, hangi noktada, olması gerekene göre hangi makamdayım, hangi konumdayım veya bu davranışlar bende ne kadar var, ne kadar yok. Yani %100 olması mümkün olmadığı gibi bizde hiç yoktur da diyemeyiz. Mutlaka bu güzel davranışlardan bir kısmı bizde vardır ama ne kadar var? Hal olarak mı var, makam olarak mı var? Yani neyi kastediyorum? Zaman zaman hani iyi davranmak tabii ki güzel bir şey ama asıl olan her zaman güzel davranabilmek, olması gereken davranışların bizde her durumda var olması. Dolayısıyla kendimizi bu anlamda tekrar muhasebe edip gözden geçirmiş olmuş oluyoruz. Evet, bugün de inşallah yine birkaç madde okumaya çalışacağız. Tabi bunları okurken elden geldiği kadar günümüzün de problemleriyle beraber ele almaya çalışıyoruz. Sebebi de yani bunlar zaten aslında hepimizin bildiği şeyler. Yani madde madde herkes bunların farkında veya bunları bir şekilde okumuştur ama önemli olan bunları sadece okumak değil, hal olarak bizde var olup olmadığını keşfetmektir. Ne demek istiyorum? Hani bir şeyi zihinsel olarak bilmek yetmiyor. Aynı zamanda onu kalbi olarak kendinizde var olmadığını ve nasıl var edeceğinizi onu bilmeniz lazım. Biz ona marifet diyoruz. İlim yetmiyor. İnsanın o ilmi içselleştirip hayatına aktarıp çeşitli ne diyelim durumlarda o olması gerekeni yapabilip yapamadığını veya nasıl yapabileceğini, yani nasıl yapabilirim kendimi bu duruma nasıl getirebilirimin hesabını insan sorması lazım. Bunu sordukça insan ne oluyor? O bilgi marifete dönüşüyor ve sizin şahsiyetinize, kimliğinize ayrılmaz bir parça olarak yerleşiyor. Hani kişilik dediğimiz insanın, her insanın yapısında kendine has, yani vazgeçilmez bir takım şeyler vardır. Değil mi? Falanca biri aklınıza geldiğinde, ya bu adam şöyledir, bunu yapmaz mesela, asla bunu yapmaz. Bak bundan o beklenmez ama bu beklenir. Şunu yapması beklenir. O zaten şöyledir. Onun şahsiyeti, kimliği şöyledir, böyledir gibi ne yapıyoruz? Bir takım tanımlar yapıyoruz. Dolayısıyla bunları okurken kendi şahsiyetimizi de gözden geçirmiş oluyoruz. Aynı zamanda başkalarını da değerlendirme imkanı bulmuş oluyoruz. Çünkü son cümle şunu söyleyip başlayayım. Yani şimdi elimizde kriterler olmazsa, ölçü, mizan olmazsa neye göre insanları değerlendireceğiz? Neye göre kendimizi değerlendireceğiz? O yüzden elimizde mizan, ölçü olması lazım. Bu ölçüde de Allah ve Resulü zaten koymuş. Biz de bu çerçevede bunları okumuş oluyoruz. Evet, Ebu Abdurrahman Sülemi Hazretleri şöyle diyor. Önce Arapçasını okuyayım. Daha anlamlı olsun diye. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Fütüvvettendir. Asil insanın davranış kalıplarındandır. اَنْ لَا يَسْمَعَ مَذَمَّةَ اِخْوَانِهِ بِحَالٍ Her durumda, her halde kardeşinin yerilmesini duymak istememesi. Yani şöyle diyeceğiz. Yanınızda herhangi biri sizin sevdiğiniz bir insan hakkında konuştuğu zaman ne olursunuz? Rahatsız olursunuz değil mi? Yani verev ki o kişinin söylediği doğru da olsa. Yani biz sevdiğimiz insan hakkında olumsuz konuşulmasını istemeyiz. Bu bir ahlak prensibidir. Yani hiç kimse sevdiği dostunun başkası tarafından yanında eleştirilmesini, kınanmasını istemez. Ama şimdi burada şöyle bir durumla da karşılaşıyoruz. Yani evet prensip bu. Diğer kısmını sonra okuruz. Türkçesine geçeyim. Peki o zaman yani hani dostun gözü kördür derler ya. Dost olduğun zaman ondaki hataları görmek istemeyiz. Peki o zaman bu gerçek dostluk mu oluyor hakikaten? Yani gerçek dostumuzun dost isek onun hatalarını, kusurlarını görmezlikten gelmek mi gerekiyor? Yoksa gerçekten hakiki dost isek onun hatalarını görüp kendisine göstermek mi? Tabii burada şimdi iki durum var, iki pozisyon var. Bunlardan biri, ikisi de aslında doğru. Yani gerçek dostun yapması gereken işlerden biri, sevdiği insanın ulu orta başkalarının yanında eleştirilmesini kabul etmemesi. Çünkü o benim dostum, arkadaşım, onunla bir hukukum var. Allah için sevdiğim bir insan, dolayısıyla onun eleştirilmesini, kınanmasını istemem. Bu güzel. Ama biri eleştirdiği zaman da eğer söylediklerinde doğruluk payı varsa o zaman da ne yapmak lazım? O kardeşe gidip kardeşim bak hani ben seni çok seviyorum. Başkalarının da seni eleştirmesine tahammülüm yok. Yani bak falanca yerde otururken bulunurken seni birileri eleştirdi. Senin şöyle şöyle yaptığını ifade etti. Bunlar doğru mu? Eğer bunlar doğru ise bunları terk etmen lazım. Çünkü terk etmediğin takdirde, yanlış yaptığın takdirde bizim de dostluğumuzun bir anlamı kalmaz. Yani her ne kadar dost olduğumuzu zannetsek de hakiki anlamda dost olamayız. Çünkü hakiki dostluğun gerekçelerinden bir tanesi de doğru davranmak. Yani sen doğru davranmadığın sürece yani benim dostum olmanın ben seni savunsam ne olur, savunmasam ne olur? Yani savunmanın bir anlamı var mı? Yok. Çünkü senin yüzünden ben de eleştirilmiş olacağım. Bazen ne oluyor? Falancanın arkadaşı olduğunda veya işte aynı gruptan olduğunuzda düşünün bu siyasi parti olur, bu bir tarikat grubu olabilir veya herhangi bir STK olabilir. Aynı grupta bulunan insanlardan önde gelenlerinden biri eleştirildiğinde yaptığı hatalar çarşaf çarşaf gündeme getirildiğinde gazeteler bunu yazdığında rahatsız oluyoruz değil mi? Çünkü bizim ait olduğumuz bir grubun önde gelen insanlarından biri eleştiriliyor. Dolayısıyla ben de o gruptan olduğum için ne yapılıyorum? Eleştirilmiş oluyorum. Yani içinde bulunduğum, sahip olduğum, kendime ait hissettiğim grubun gruba zarar gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu durumda hiçbir insan yani ben serbestim, kendi kafama göre hareket ederim diyemez. Çünkü bir gruba aitseniz, Müslüman olmak bir gruba ait olmak demektir. Bir tarikata üye olmak, oraya ait olmak demektir. Veya falanca STK'ya üye olmak, orada bulunmak, orada bulunmuş olmakla tanınmak bir aidiyet duygusudur. Yani bir siyasi partiye üye olmak, orada bulunmak bir aidiyet duygusudur. Yani her birimiz bir yerlere aidiyetimiz var. Dolayısıyla yaptığımız hareketlerin bulunduğumuz yere uygun olması lazım. Eğer kardeşlerimizden biri de bu kurallara uymuyorsa biz de bunu duyduysak bir yerde evet orada onu savunabiliriz. Yani işte iyi araştırın dediğiniz hakikaten doğru mu yanlış mı diye o insanlara bunu söyleyebiliriz ama bir taraftan da gidip o arkadaşımıza ne yapmamız lazım? Bu konuyu açıp onunla görüşmek, konuşmak ve yaptığı hatalar varsa düzeltmesini talep etmek lazım. Çünkü yanlış yaptığın sürece benim de dostluğum seninle baki kalmaz. Ben de kendimi korumak ve ait olduğum grubu korumak adına senden uzaklaşabilirim. Bunlarla her birimiz mutlaka karşılaşıyordur. Hatta ailemizden bazı insanların eleştirilmesine tahammül edemeyiz. Aynı aileye mensupsunuz. İşte amcanızın oğlu, teyzenizin kızı. Bir şekilde akrabasınız. Ama yaptığı işler yüzünden ailenin ne diyelim itibarına, saygınlığına zede gelmiş oluyor. Biz ne yapacağız? Tabii ki yani bütün aile fertlerini yönlendiremeyebiliriz. Bütün aile fertlerini ne diyelim istediğimiz gibi kıvama sokamayabiliriz ama en azından insanlar şunu bilmeli. Tepki koyduğunuzu, yani o olaya karşı tepki koyduğunuzu, yanlış yapanları eleştirdiğinizi ve bundan memnun olmadığınızı ifade etmeniz gerekiyor ki insanlar ha bak tamam akrabası olsa da bu durumdan memnun değil. Hatta çok rahatsız bunu ifade ediyor desinler ve bunu fark etsinler. Bu şekilde ne oluyor o zaman? Hani siz kendinizi korumaya almış oluyorsunuz. Yani özetle şunu söyleyeyim. Kendimizi ve inanç değerlerimizi bağlı bulunduğumuz üst kimlik olan iman, mümin olma aidiyetimizi, ümmete ait olma duygumuzu özellikle zarar görmemesi için yani ümmete ait olan insanlar da olsa yani Müslüman da olsa yaptıkları hataları söyleyebilmeli. Onlarla bunu konuşmalı ve açık olarak da bu ve benzeri hataları yapanlarla araya mesafe koyduğunuzu ifade etmelisiniz. Hani Peygamberimiz de zaman zaman mescide gelir, işte falancanın şöyle böyle yaptığını duyuyorum, görüyorum. Yani ne oluyor bu insanlara diye, yani kendi grubuna ait olan, ümmete ait olan, ümmeti Muhammed'e aidiyeti olan insanların yaptığı hatalarından memnun olmadığını ifade ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla yani dostluk evet peki demekle kaimdir. Yine buradan öğrendik bunu ama bu peki demek genel bir peki demektir. Bakın bunu da söylemiş olalım. Genel anlamda evet peki derim ama zarar olmaya başlayınca, ümmete, Allah'a, Resulüne, dine zarar gelmeye başlayınca kusura bakma deriz. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyan konusunda mahluka itaat yoktur. Yani peki demek yoktur. Şimdi değerli kardeşlerim hani arkadaşlık peki demek de kaimdir sözü bir gerçekliktir. Ama yanlış yaptığında ona itaat etmemek ve onu söylemek başka bir gerçekliktir. Yani şöyle anlamayacağız. Bu kitapları okurken, bu metinleri okurken her biri bir gerçekliği ifade ediyor. Ama biz bunları okurken mutlak anlamda değerlendirmeyeceğiz. Yani hep böyle olmalı. Peki demek de kaim yanlış da yapsa peki, doğru da yapsa peki öyle değil. Yani öyle olduğu zaman yani o zaman yanlış yapanı doğrultmak işte ne diyelim ona tepki koymak gerçekliği ne olacak? Yani Allah'a isyan konusunda mahluka itaat yoktur. Gerçekliği ne yapacağız? O yüzden Efendimizin söylemiş olduğu ifade ettiği gerçeklikler aslında her biri bir yer için önemlidir. Yani bir nokta için çok kıymetlidir. O nokta meydana geldiğinde söz konusu olduğunda o kuralı uygulayacağız. Yani şöyle durup dururken sürekli itiraz etme. Arkadaşlık peki demekle kaimdir. Yani yersiz, zamansız, anlamsız bir şekilde yani arkadaşlarına sürekli eleştiride bulunma. Sürekli böyle aksilik yapma. Her şeye bir şey söyleme. Yani peki de geç git ya demektir bu aslında.
Yani meşru yolla zamanla.
Evet meşru şartlarda tabii ki. Yani eğer zaten Süleyman Hazretleri bunu söylemişti. Yani eğer şeriata aykırı bir durum yoksa arkadaşınızın görüşünü kabul etmek, ona peki demek. Şimdi biz o peki kısmını alır da yani şeriata aykırı durumlar olmasıyla birlikte peki demeye kalkarsak o zaman yani işin içine çıkamayız. Dolayısıyla bu kuralları, adetleri veya bu prensipleri yerli yerince anlamak çok önemli. Yani hikmetli olmak bu demektir. Biliyorsunuz hikmetin bir nazari boyutu var. Ona nazari hikmet diyoruz. Ne demek? Doğru düşünmek. Bak yerli yerince düşünmek. İşte gerektiği yerde peki demek, gerektiği yerde itiraz etmek, ne diyelim gerçeği söylemek. Bakın bunlar hikmetli düşüncelerdir. Sonra ameli hikmet de yerli yerince onu yapmaktır. Gerektiği zaman peki diyeceksin, gerektiği zaman da hayır diyeceksin. Yani o da ameli hikmet oluyor dolayısıyla. Evet. Demek ki fütüvvet gereklerinden Biri de neymiş? Dostlarının yerilmesini dinlememek. Onları göz ardı etmek ve bir de şunu söyleyelim. Mesela bir arkadaşınız var, onu çok iyi tanıyorsunuz. Yani büyük oranda çok değerli insan olduğunu biliyorsunuz. Yani hayat anlayışıyla, bakışıyla, davranışlarıyla çok değerli, önemli bir insan olduğunu biliyorsunuz. Ama birileri onun hakkında, belki ufak tefek hataları vardır ama çok gereksiz bir eleştiride bulunuyor. Yani onun kişiliğini hedef edinmiş ve büyük bir oranda zarar verici bir tenkitte bulunuyor. O zaman diyeceksin ki hop kardeşim dur bakalım, öyle yağma yok. Bak biz bu arkadaşı biliyoruz. Bu arkadaşımızın bir kere kişilik olarak yapısı budur. Ama insandır, hata eder. Bir hatası olmuştur. Sen küçük bir hatasını bulup da bunu hemen değerlendirip o arkadaşın kişiliğinin bütünlüğüne saldırırsan o zaman karşı dururuz. İşte bak bu o demektir aslında. Yani sevdiğin, saydığın, önemli gördüğün, değerli bir insana karşı eğer birileri saldırıda bulunuyorsa onların tenkitlerine aldırmamak, hatta dinlememek, oradan kalkıp gitmek veya hadlerini bildirmek onlara. Bakın bu konuda eğer kardeşimizin bir yanlışı varsa bunu onunla konuşalım, değerlendirelim. Ulu orta her yerde söyleyip de onun şahsiyetini rencide edemezsin. Çünkü o insan Müslüman bir kişiliğe sahip. Ümmeti Muhammed'in bir üyesi. Yani aynı gruba üye olduğun insanın kötülenmesi aynı zamanda senin de kötülenmen demektir. Demin ifade ettiğimiz gibi yani ait olduğumuz gruptaki bir kişinin tenkit edilmesi aslında grubumuzun tenkit edilmesi anlamına geliyor. O yüzden insanların yani herkesin aslında hareket ederken ait olduğu hem üst kimlik olarak hem de alt kimlik olarak ait olduğu o grubun prensiplerine uygun davranması, eğer davranmadığı durumlar söz konusu ise bunu ıslah etmesi, kendisine uyarıda bulunduğunda tenkit edildiğinde bunu güzel bir şekilde kabul etmesi ve bunu anlaması. Bir de o sıkıntımız var. Yani birileri tenkit ettiğinde anlamakta zorlanıyoruz. Yani işte bir de şey yapıyoruz. Nefsimiz şöyle şeyler uyduruyor. Tamam diyor, onlar bunu söylüyor ama diyor işte şu niyetleri var, işte kıskanıyorlar veya işte ne bileyim bana karşı tepkide bulunmak istiyorlar gibi bir takım şeyler uydurarak nefis o yapılan güzel tenkitleri de dikkate almayabiliyor insan. O yüzden analitik olmak lazım. Yapılan kritikleri, eleştirileri iyi değerlendirip gerçekten varsa objektif olarak var olduğunu kabul etmek lazım. Ama şunu da bilmek lazım ki insanların her türlü eleştirisi ve tenkidi doğru değil. O zaman her eleştiriyi de dikkate alıp kendimize fazla yüklenmenin bir anlamı yok. Yani burada gayet objektif bir şekilde yapılan tenkitleri dikkate alıp zaten olgunlaşmayı seven, o yolda mesafe almak isteyen bir insan olarak yapılan tenkitler sizin için önemlidir. Değerlendirirsiniz. Varsa yapılacak bir şey yaparsınız. Yoksa da beklersiniz, zamanı gözetirsiniz. Bugün olmasa yarın yaparım dersiniz. Yani illa bugün hemen, bugünden yarına yapmanız gerekmiyor. Çünkü insan nefsi öyle kolay değişen bir varlık değil ki. Önce onu ikna etmen lazım, yalvarman lazım. Bir takım ne diyelim gerekçeler bulman lazım, onu ikna etmen gerekiyor. Bir takım şartları zorlaman lazım. Kolay değil. Alışkanlıkları terk etmek veya insan tabiatında var olan gerçeklikleri terk etmek öyle çok kolay bir şey değil. Evet, demek ki fütüvet ahlakından biri dostların yerilmesini dinlememek, yani ciddiye almamak, yapılan bir tenkit yüzünden kardeşimizle olan dostluğu terk etmemek. Yusuf bin Salih bize diyor şu şiiri okudu. Delillendiriyor Sülemi Hazretleri bu fütüvetten olan bu maddeyi, bu davranış kalıbını. Zamana kulağımı vermem ki bana dostumu yersinler. Yani ben dostumun yerilmesine pek kulak asmam demek istiyor. Dostlarının hiçbir kusurunu içimde saklamam. Yani bu başka bir şey bak şimdi. Çok güzel burası da. Yani dostların kusurları vardır. Ama ben bunları içimde biriktirip de nefrete, kine dönüştürmem. Çünkü o zaman Kur'an-ı Kerim'in gıl dediği, yani kardeşine karşı bir şeyin oluşuyor. Ne diyelim? Aranızdaki muhabbeti, ilişkiyi bozacak bir engel oluşuyor. Bak karı koca arasında bu bozuyor zaten. Yani bir şekilde hatalar oluyor, kusurlar oluyor. Karşılıklı aile fertlerinin birbirine karşı bir takım iki taraftan da kötü davranışlar söz konusu olabiliyor. Bunlardan kaçınmak da mümkün değil. Yani bunları sıfırlamak hiç mümkün değil. Ama siz her yapılan hatayı ciddiye alıp eşinizi ve diğer sevdiğiniz insanları, insanlara karşı o kusurları sürekli zihninizde hatırlarsanız. İşte hocam herhalde depresyon da böyle oluşuyor. Ki nefret, anksiyete dediğimiz hani bugünümüzün hastalıkları da muhtemelen bundan oluşuyor. Yani sürekli bize yapılan hataları, kusurları zihnimize tekrarlıyoruz. Tekrar ede ede ne oluyor? İnsanda bir negatif durum oluşuyor. Değil mi hocam? Yani psikiyatride bunları arkadaşlarımız inceliyor. Geliyor insan mesela sürekli negatif durumlardan bahsediyor. Eşiyle alakalı, yakın akrabaları veya iş yerindeki arkadaşları veya ülkedeki insanlarla alakalı, idare edenlerle alakalı. Her şey kolay değil ki. Biraz anlaman lazım. Yani hiç kimse de melek değil. %100 mükemmel hareket etsin. Yani burada şimdi bizim şunu yapmamız gerekiyor. Yani pozitif olan insan şunu yapar. Bir hata kusur var mı? Ben bunu nasıl düzeltebilirim? Bak aslında bu insan çok rahatlatan bir durum. Yani böyle şunu söyleyeyim. Yani şeytanın şu özelliği gerçekten ciddi şekilde anlaşılması gereken bir durum. Şeytanın kullanmış olduğu malzemelerden biri değerli kardeşlerim, yapılan olumsuzları kullanarak onları kendi lehine kullanmak. Yani ne demek istiyorum? Mesela bir yerde diyelim ki eşinizle alakalı olabilir, arkadaşınızla alakalı olabilir, yakın akraba olur, iş arkadaşı olur, fark etmez. O bir kötülük, yanlışlık yaptığında, eksiklik olduğunda onun senin tarafından kullanılmasına zemin hazırlar şeytan. Bak gördün mü? Üzerine git. Bak yanlış yapıyor gibi. Bu sefer de onu malzeme kullanıp seni onun üzerine salar. Saldıktan sonra da sana sahip çıkmaz. Yani salar seni üzerine, eşinin üzerine salar. Ondan sonra da peki nasıl şimdi çözeceğiz durumu? Zaten bir negatif durum vardı. İkinci bir boyut daha eklemiş olduk şimdi saldırarak. Bu sefer iş hep karıştı. Bakın dikkat edin. Şöyle hayatınızı bir gözden geçirin. Ben şimdi geçiriyorum. Çok bu durumla karşılaşıyoruz. Negatif bir duruma pozitif olarak cevap verip ya ben şimdi böyle bir durumla karşılaştım. İşte eşim de çocuğum da iş arkadaşım da neyse komşum da veya başka insanlar da. Yani gördüğüm bir takım hatalar var. Ben şimdi bunları nasıl hiç yanlış yapmadan yani ne diyelim şeytan tarafından kullanılmadan düzeltebilirim. İşte değerli kardeşlerim bu önce bir nazari hikmeti istiyor. Ne demek? Doğru bilgiyi bilmeyi gerektiriyor. İyi düşünmen lazım. İyi analiz etmen lazım. Ondan sonra da doğru davranmayı gerektiriyor. Yani yerli yerli davranmayı gerektiriyor. İşte huylarımız gereği maalesef doğru düşünsek bile zaman zaman mizacımız gereği doğru davranmaktan uzaklaşabiliyoruz. Bakın buradaki maddeler aslında yani içi çok dolu. Dolayısıyla birçok konuyu da çağrıştırıyor aslında. Yani dostların yerilmesini dinlememek, ciddiye almamanın aslında arka planında bir sürü hikmetler var, bir sürü meseleler var. Bunların hepsini değerlendirmeden bu cümleyi anlayamazsınız. Hatta şöyle ters anlarsınız. O zaman her şeye, sevdiğim insanın her şeyine evet deyip geçelim. Ses çıkarmayalım gibi anlarsınız. Öyle değil. Bu aslında yani kardeşinizin yerilmesine tahammülünüz yok. Ama bu ara ne yapmanız lazım? Onun yerilme durumundan da kurtarmanız lazım. İnsanların onu yermesini engellemeniz lazım. Bu da ayrı bir çalışma gerektiriyor hocam. Eğer eşinizin, çocuğunuzun iyi olmasını istiyorsanız, ne bileyim arkadaşlarınızın, dostlarınızın sevilen insanlar olmasını istiyorsanız, o zaman eşinize, çocuğunuza, arkadaşınıza yatırım yapmanız lazım. Onunla uğraşmanız lazım. Onun problemlerini, geçmişini, çocukluğunu, nerede takılıyor, hangi problemleri var, niye böyle davranıyor mesela? Neden bu çıkmazın içerisinde, yani niye bu yanlışı yapıyor diye kafa yorman lazım. O insanı o anlamayı gerektiriyor. Çoğu zaman da buna zamanımız da olmuyor. Hatta malzeme de bulamıyoruz belki. Ama bunu yapmak lazım. Çünkü diğer türlü düz mantıkla yanlış yapıldı diye herkese saldırırsak, herkese varyansını edersek o zaman tek başımıza sap gibi kalırız. Ve ondan sonra da ailede huzur kalmaz, mahallede kalmaz, toplumda kalmaz, devlette de kalmaz. Devletin kurumları da iyi idare edilemez. Bu bir kaynaşmayı gerektiren bir durum. Birlikte hareket etmeyi gerektiren bir durum. Muhabbeti gerektiren bir durum. Evet tabii bu konu üzerinde saatlerce konuşulabilir ama ben burada bırakayım inşallah. Demek ki fütüvvet ahlakından biri de dostlarımız yanımızda yerildiğinde bunu kabullenmemek, dinlememek, es geçip gitmek, muhabbeti kesmemek, öldürmemek ama dediğimiz gibi o kardeşimizi de düzeltme yoluna gidip onun hata yapmasını engellemek lazım. Bu da ayrı bir vazife.